Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Sizlerden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza yöneltiyor ve hocamızdan kıymetli cevaplarını istirham ediyoruz. Her programda hatırlatmış oluyoruz. Bu programda da hatırlatmış olalım. Bizlere 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan sorularınızı gönderebilirsiniz. Bizler de bu vesileyle sorularınızı hocamıza yöneltmiş olur, programda cevaplamış oluruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Sağ ol, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam, nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Kişisel olarak iyiyiz elhamdülillah. Eyvallah. Ama içinde bulunduğumuz ortam, İslam aleminde özellikle belli bir bölgede, Gazze'de, Filistin'de,
evet,
maalesef seyrettiğimiz vahşet,
hı hı,
tabii haliyle hepimizi
üzüyor.
En derin bir şekilde yaralıyor, üzüyor. Psikolojimiz bozuldu. Yani evet, ben onu şey yapıyorum. Burada biz bunları uzaktan seyrederken psikolojimiz bozuldu. Oradaki insanlar ölen oluyor, kalan ne durumda acaba?
Evet.
Yani maalesef dünya seyrediyor.
Evet, bir biraz açıklama var hocam. Bir şifa hastanesinin bir doktoru, biz seyrede seyrede, dünya bizi seyrede seyrede ölüyoruz. Hadi biz ölüyoruz, kalanlar nasıl duruyorsunuz acaba orada? Bizi izleyenler nasıl duruyorsunuz?
Evet,
dünya yani, niye bizi izliyor diye bir yakarışta bulunmuştu.
Yani maalesef şimdi bu şeyde, sosyal medyada paylaşılan bir resim var. Bir tabut.
Evet.
Tabutun üzerinde insanlık yazıyor.
Hı hı.
Ve tabutu taşıyanlar da bebekler.
Ya.
Maalesef bu duruma geldi. Yani içimiz yanıyor. Ne yapabiliriz? Şimdi malum bu kötülüklere karşı bizim takınmamız gereken tavırla ilgili olarak bir defa önce o mağdur insanların, o mazlum insanların acısını içimizde hissetmemiz gerekiyor.
Evet.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadisinde buyuruyor malum. Müslümanlar bir vücudun organları gibidir.
Hı hı.
Nasıl ki bir vücuttaki bir organ rahatsız olduğunda, hasta olduğunda diğer organlar da bundan etkileniyorsa,
hı hı,
aynı şekilde Müslümanlar da bir Müslüman kardeşinin maruz kaldığı bir musibeti aynı şekilde kendileri hissederler. Hissetmeleri gerekiyor.
Evet.
Şimdi Şeyh Sadi Şirazi var malum.
Evet.
Bu hadisin tercümesi olarak o der ki şöyle başlar: Beni Adem azay yekti heret ki der aferin neş ziyek bu heret.
Yani hocam,
yani insanoğulları birbirlerinin organları gibidirler. Çünkü aynı şeyden, cevherden yaratılmışlar. Eğer diyor sen bir Müslüman kardeşinin başına gelen musibetten dertlenmiyorsan, sana bırak Müslüman demeyi, insan demek bile yakışmaz.
Hı hı.
Yani işte aynen bugünlerdeyiz maalesef. Şimdi bu kötülük var ortada bir. O kötülüğe karşı bizim yapabileceğimiz şeyler işte sırayla, işte en üst seviyede elle engel olmak.
Hı hı.
Hadis bu. Onun bir altı dille engel olmak. Onun en altı kalben buğz etmek. Hiç olmazsa kalben buğz etme birinci derecede. Ve dille hiç olmazsa dua etme.
Evet.
Yani kötülüğe dille engel olmak, bunu yapma. Bunu yapma diye onu uyarmak olabilir. Bir de en azından dua etmek de olabilir. Şu anda biz maalesef buğz etme ve dua etme makamındayız. Ondan
evet,
ötesine gücümüz yetmiyor maalesef. Tüm dünya neredeyse birleşmiş ve oradaki bir avuç insanı boğmaya çalışıyor. Tüm dünya. Ve bunun karşısına da elle dikilmek pek kolay görünmüyor. Ama en azından biz Müslümanlar olarak bunu bir dert olarak dertlenmeli ve dualarımızı ve eğer gerekiyorsa da maddi yardımlarımızı
ulaştırmamız gerekiyor.
Evet. Yani bilmiyorum başka ne diyebiliriz, ne yapabiliriz. Hani derler ya, sözün bittiği yerdeyiz.
Eyvallah. Filistin'deki kardeşlerimiz savaşla imtihan oluyorlar. Biz de onların derdiyle ne kadar hemhal olduğumuzla imtihan oluyoruz.
Allah şehitlerin hepsine rahmet eylesin. Tabii az değil. Hı. Bir sürü çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç, herkes gidiyor. Ve maalesef, evet, demin söylediğim gibi dünya da bunları seyrediyor. Yani Irak Savaşı'nda bir şey sahile vurmuş bir karabatağın o fotoğrafı günlerce paylaşıldı dünya medyasında. Neymiş efendim? Irak'ın işte denize döktüğü petrolden dolayı bu hale gelmiş bu karabatak. Karabatak. Hı hı. Ama şimdi binlerce çocuk, binlerce, 3000'in üzerinde çocuk deniyor.
Evet.
Hunharca o bombalar altında şehit oluyor, öldürülüyor ve dünyanın kılı kıpır çıkıyor.
Evet.
Ya bu nasıl insanlık? Bu nasıl medeniyet? Bu nasıl vicdan? İnsan doğrusu böyle insanlarla aynı dünyada yaşamaktan utanıyor ya.
Eyvallah. Dünkü yapılan açıklamada 15 bine yakın hamile hanımefendi varmış ve bunların 5 bini bu ay sonunda doğum yapması gerekiyormuş. Ama bir doğumhane yok. Çocukların hayata gelebileceği bir stabil ortam yok. Ve maalesef bu çocuklar belki ölü, belki de hastalıklı maalesef bir şekilde dünyaya gelecekler. İşte. Belki de anneleri vefat edecek. Narkoz yok. Hiçbir şekilde elektrik yok, yakıt yok. Artık anestezi olmadan, narkozsuz bir şekilde tedavi ediyoruz, ameliyat ediyoruz diye açıklamalar yapılıyor.
Maalesef.
Ve dünkü bir açıklama, Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü. Şu anda
çöktü.
Karambole dedikleri o tabirle artık ne yapılabilirse.
El yordamıyla.
El yordamıyla ne yapılabilirse.
Maalesef öyle. Şimdi evet. Bu Birleşmiş Milletler binası var New York'ta biliyorsun.
Evet.
Onun bahçesinde güya savaşları artık sona ermiştir. Yani bu amaçla kuruldu ya.
Hı hı.
Bir tabanca resmi var. Tabancanın namlusuna düğüm atılmış.
Hı.
Yani artık silah konuşmayacak dünyada anlamında. Ama ne oluyor? Ne oluyor? Yani diyelim ki herhangi bir millete karşı mesela onu tasvip etmiyoruz elbette. Yani bu Ukrayna, Rusya.
Hı hı.
Ukrayna ile ilgili o şeyde hemen kararlar çıkıyor. Efendim Batı birleşiyor. Birleşsin tamam doğru iyi yapıyor belki ama Müslümanlarla ilgili olduğu zaman hiçbir şey
evet.
Yapmıyorlar maalesef. Evet.
Evet. Cemil Meriç'in çok güzel bir sözü var hocam. Bu kavga Olimpos Dağı'nın çocuklarıyla Hira Dağı'nın çocuklarının kavgasıdır. Ama Olimpos Dağı'nın çocukları birdir. Hira Dağı'nın çocukları maalesef bölünmüştür diye bir sözü var.
Maalesef.
Yani biz şu anda zannediyorum biraz o haldeyiz. Yani
gözleri görmemekle beraber gönül gözü açık bir insan.
Eyvallah.
Evet Sami'ciğim.
Rabbim yardımcımız olsun. Amin. Filistin'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun.
Amin.
Bizlerin de kalbinden o merhameti almasın. Gündemimizden çıkartmasın.
Tabii yani en tehlikeli şey o gündemden eyvallah çıkması. Zaten İslam aleminin yaşadığı en büyük problem bu.
Eyvallah.
Ya bir sürü 54 tane ülke var. Müslüman ülke.
Evet.
54. Bir araya gelemiyorlar.
Maalesef.
Bir karar çıkaramıyorlar.
Maalesef hocam.
Aynı dili konuşan, aynı kökenden gelen o Arap Birliği dediğimiz yer toplanıyor bir karar almadan dağılıyor.
Maalesef.
Nedir bunların derdi? Yani demek ki umurlarında değil birilerinin bu işler.
Eyvallah. Rabbim yardımcımız
halk olsun. Mutlaka acısını hissediyor halk. Hı-hı. Büyük ölçüde ama yöneticilerden bir şey çıkmıyor.
Maalesef.
Ortak maalesef ses bari çıkmalı yani.
Eyvallah. Dua edelim bu vesileyle duamız olsun Erkam Radyo mikrofonlarından da bunu iletmiş olalım. İnşallah İslam alemi bir şekilde toplansın ve bu zalim İsrail'in, işgalci İsrail'in zulmüne dur diyebilelim inşallah.
En azından o temenniyi.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Dinleyicilerimizden gelen sorularla bizlerin hazırlamış olduğumuz sorularla devam ediyoruz hocam. Nikah şahitliği ile alakalı, nikahla alakalı bir sorumuz var. Diyor ki bu sorumuzda Müslüman olmayan kişinin nikah şahitliği geçerli olur mu?
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şahitlik bir bakıma velayet gibidir. Yani velayet şu demek, birisiyle ilgili bir yetki sahibi olma.
Hı hı.
Mesela diyelim ki baba çocuğunun işte tahsiliyle ilgili, terbiyesiyle ilgili.
Hı hı.
Eğitimiyle ilgili yetkili. Yani o onun velisidir, velayet. Ve bir Müslüman üzerinde bir velayetten bahsedebilmemiz için o velayet yetkisini kullanacak kişinin de Müslüman olması gerekir.
Evet.
Şahitlik de bir bakıma velayet gibidir. Çünkü o şahidin verdiği şeyle, bilgiyle sonuçta bir karar verilir. O açıdan bir Müslüman evlenirken eğer hanımın eş de Müslümansa mutlaka şahitlerinin erkek olması gerekir.
Evet.
Ama ehli kitaptan bir kadınla bir Müslüman evlendiği takdirde, dikkat edelim burada, bir ehli kitaptan bir kadınla bir Müslüman erkek evlendiği takdirde şahit gayrimüslim, yani ehli kitaptan birisi olabilir. Çünkü bu nikah akdinde daha çok o akdin efendim bağlayıcılığı, akitten doğan hukuki sonuçların geçerliliği kadının lehine oluyor. Yani kadının hakkını korumaya. Yani bir evlilik varsa, yani bir kadınla bir erkek evlenmişse, bu evliliğin üzerine düşen bir takım haklar ve sorumluluklar var taraflara. Nedir? Mesela kocanın hakkı hanımının kendi evine gelmesidir. Ve işte bedeli ilişkileridir. Ha, ama kadının nafaka hakkı var. Efendim, hadane hakkı var. Yani doğan çocuğu yanında bulundurma hakkı var. Mehir hakkı var. Mehir hakkı var. Yarın öbür gün eğer ihtiyaç duyduğu zaman, işte mahkemeye, ki eskiden kadı idi, oraya müracaat edildiği zaman o şahitlerin şahitlik hakkına ihtiyacı var. Yani genelde bu akitle ilgili, yani bu nikah sözleşmeleriyle ilgili o resmi prosedür kadınların hakkını korumaya yönelik genelde. Onun için eğer bir kadın Müslümansa ve Müslüman bir erkekle evlenebilir, zaten başkasıyla evlenemez, şahitlerine mutlaka Müslüman olması gerekir.
Evet.
Ama gayrimüslim bir hanımsa eğer, Müslümanla evlenen, ki gayrimüslim olunca her gayrimüslim değil, kitabi dediğimiz, yani Allah'a inanan, ahirete inanan, peygambere inanan, kitaba inanan o din mensuplarından birisi ise, o takdirde ehli kitaptan olan birisi şahitlik yapabilir.
Yapabilir. Peki hocam. Diğer bir sorumuz hocam. Tabii dinleyicilerimiz bizim görüntümüzü göremiyorlar. Sadece sesimizi duyabiliyorlar ama bizim de muzdarip olduğumuz bir mesele, saçlarımız dökülüyor ve saç ektirmek caiz mi hocam? Buradan da hem kendi adıma hem de dinleyicilerimiz adına sormuş olalım. Saçlarımızı ektirebilir miyiz?
Şimdi bu saç ve dövme ile ilgili olarak bir hadis-i şerif var.
Evet.
İşte le'anallahu'l vasilete vel mustavsilete vel vaşimete vel müstevşimete ve namusate vel mütenamusate diye. Tabi de o şey var. Ya bunlar nedir? Saç ekleyen ve ekleten, kaş alan ve aldırtan, dövme yapan ve yaptıran, diş incelten ve incelttiren kişi Allah'ın rahmetinden uzaktır.
Evet.
Uzaktır dediğimiz, uzak olsun manasında mı veya uzaktır manasında mı, ikisinde de ihtimal olabilir. Çünkü Arapçada dili geçmiş, yani mazi sıgası, aynı zamanda dua içinde kullanılır. Mesela radıyallahu anh deriz. Bunun tam kelime karşılığı eğer dil olarak bakarsak, Allah ondan razı oldu manası vermemiz lazım. Ama burada radıyallahu anh dediğimiz zaman Allah ondan razı olsun.
Olsun.
Dua anlamındadır. Buradaki la'anallahu da bu anlamda da olabilir. Yani Allah'ın rahmetinden uzak olsun veya Allah'ın rahmeti onun üzerinden uzaktır anlamları da ifade edebilir. Yani ister o anlam olsun, ister bu anlam olsun, bu hadiste dört şey yasaklanıyor.
Evet. Ve netice itibarıyla o bir Müslümanın muhatap olmaması gereken bir beddua diyelim yani.
Yani nedir o? İşte saç eklemek, ektirmek. İki, efendim şey yapmak, kaş inceltmek, incelttirmek, dövme yapmak, yaptırmak, dişlerin arasını törpületerek onun şeklini değiştirmek. Yani burada biraz da Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirme söz konusu. Allah sana bir kaş vermiş. Sana bir saç vermiş. Sana bir diş vermiş. Bunu dokunma demek istiyor bir bak. Şimdi bu saç ekleme ve eklettirme yani ne oluyor? Bir yabancının saçını bir başkasının saçına ekliyor. Hani bugün o yapıyorlar. Peruk değil de yani saçları birbirine işte monte ediyorlar, nasıl yapıyorlarsa Ve sanki o asli saçıymış gibi bir görünüm arz ediyor. Ha, şimdi bu yasak. Bu yasaklık da diğerinin, yani saç verenin insan olması ve saç alma. Şimdi insanın herhangi bir parçasının satışa veya mazeret olmadan, zorunluluk olmadan başka bir amaçla kullanılması caiz değildir.
Evet.
Yani insan, bir insanın bir parçasının, bu ister kaş olsun, ister saç olsun, ister başka bir şey, tırnak olsun, satılması, satılma kolu olması veya zaruret olmadıkça bir başkasına nakledilmesi caiz değil.
Evet.
Yani şimdi tabii burada akla şu gelebilir, organ nakli, organ naklinde zaruret var.
Evet.
O yüzden onun hükmü ayrıdır. Bunu söylüyor ve İslam uleması burada diyor ki buradaki hadisten maksat bir insan saçının başka bir insanın saçına eklenmesidir. Ama insan saçı değil de mesela bir hayvan şeyi, yünü, tüyü, kılı neyse, o olabilir demişler.
Evet. Bir de günümüzde şöyle bir yöntem var hocam. Kendi vücudumuzun bir...
Şimdi oraya geleceğim.
Evet sanırım. Yani buyurun hocam.
Oraya geleceğim. Yani şimdi yani demişler ki İstanbul uleması burada bu yasaklığın şeyi, hikmeti daha çok, gerekçesi bir insanın, bir organın başka bir insanda zaruret olmadan kullanılmasıdır. Ama burada o saç ekletilen kişi var ya, saç bağlanan, yani saç takılan, o saç değil de eğer bir hayvanın yünü, tüyü ise bu sakıncalı değildir.
Evet.
Sonucuna varmışlar. Ha, şimdi saç ekmede biraz durum farklı oluyor. Çünkü saç ekerken ve ekletirken bir başkasının saçı kullanılmıyor. Kişinin kendi saçı kullanılıyor.
Evet.
Yani diyelim ki başının yan taraflarından alınıyor ve daha çok nereden dökülür? Tepeden. O tepeye ekiliyor.
Evet.
Yani kendi saçı bir yerden alınıyor, bir başka yere dikiliyor tabiri caizse.
Evet.
Buna cevaz veriliyor. Bu olabilir deniliyor. Tabii bir başkasının olmamak kaydıyla. Şimdi bu peki şeyi değiştirme mi, fıtratı değiştirme mi? Hayır. Normal fıtratta insan saçlıdır. Yani yaratılıştan, yaratılışın gereği insan saçlıdır. O saç dökülmesi sonradan arız olan bir şeydir. O dökülen yere diğer taraftan saç alıp ektirmek, o başı asli fıtratına döndürmedir. Fıtratını değiştirme değildir şeklinde izahlarla buna cevaz veriliyor.
Eyvallah. Hocam bu kaşla alakalı şimdi özellikle yaşlı dedelerimizin, büyüklerimizin işte kaşları biraz fazla büyür. Berberler de bir tarak hizasıyla tutup üstten keserler. Bunu bahsetmiyoruz.
Yok,
bu
yok.
Değil.
O alttan alıyor, üstten alıyor, inceltiyor falan.
İnceltiyor. Ya. Yani kaş, işte cımbızla çekiyorlar vesaire.
Aldırma zaten o şeyden namısa. Yani yüzdeki olsun, kaştaki olsun, kılları aldırma. Sökme. Ama burada da şöyle bir şey var. Eğer diyor, deniyor bugünkü verilen fetvalarda. Eğer o kaş sahibini rahatsız edecek derecede aşırı bir çirkinlik veriyorsa o zaman o makul bir şekilde şekle sokulabilir.
Düzeltilebilir
deniliyor.
Eyvallah.
Çünkü o da eski asli hüviyetine döndürme sayılır.
Eyvallah.
Yoksa o asli hüviyeti değiştirme sayılmaz deniyor.
Eyvallah. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum.
Bunlara niye deniyor diyorum ben. Tabii bunlar yeni meseleler.
Evet.
Yeni ortaya atılmış görüşler veya ortaya verilmiş hükümler. Buna muhalif şey söylemler de olabilir. Ama bizim de tercihimiz bu istikamet.
Eyvallah. Yani klasik kaynaklardan alınan veriler işte kıyasla, icmayla,
din işleri biraz farklı ifadeler olur da. Yani değerlendirmeler diyelim.
İşte din işleri yüksek kurulu.
Maslahata. Sadece din işleri yüksek kurulu değil. Ülkemizdeki ilahiyatçılar büyük ölçüde bu şekilde şey yapıyorlar.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam bir diğer mesele de dövme meselesi. Öncelikle şunu sormuş olayım. Bir kişi vücuduna dövme yaptırabilir mi? Bu caiz midir? Eğer bir kişide dövme varsa ve bu dövmenin gusül abdeste etkisi nedir? Gusül abdesti geçerli olur mu?
Şimdi bir önceki sorudaki o manasını en azından verdiğim hadiste dövme yapan ve yaptıran da Allah'ın rahmetinden uzak kalıyor ve uzak olması için dua ediliyor.
O dört şeyden biri dövme.
Dört şeyden biri dövme yaptırmak. Öyleyse dövme yaptırmak caiz değil.
Değil, evet.
Onu bir ortaya koyalım. Peki haram mı? Sünnetle sabit olanlara haram demez pek fukaha.
Mekruh mu diyoruz?
Mekruh denir ama bundan maksat da tahrimen mekruhtur.
Harama yakın mekruh.
Harama yakın mekruhtur. Günahtır yani. Ve genel anlamda da caiz değildir.
Evet.
Yani caiz değil dediğimiz zaman bu hem haramı kapsar hem de tahrimen mekruhu kapsar. Dolayısıyla bu caiz değildir.
Evet.
Yani bazı şeyler için zamanımızda doğrudan haram demek belki yanlış değerlendirmelere sebep olabiliyor. Bu böyle eğer Kur'an ayetiyle yasaklanmamışsa veya mütevatir sünnetle ki Hanefiler meşhur sünneti de mütevatir sayarlar. O şekilde yasaklanmamışsa haram deme yerine caiz değil demek daha uygun olur diye düşünürüm ben.
Evet.
Şimdi caiz değildir onu söyleyeyim. Peki dövme, gusle, abdeste engel mi? Şimdi burada iki durum var. Bu dövme iki şekilde olurmuş. Bir, derinin üzerine boya şeklinde olurmuş. Boyama şeklinde. Bir de derinin altına iğneyle zerk etme şeklinde olur.
Evet.
Ha, şimdi derinin üzerine boya şeklinde olursa bakarız. Eğer o boya deriye su geçirmesine engel değilse, kına gibi mesela, engel değilse veya bir sulu boya gibi diyelim, engel değilse bu abdeste gusle mani olmaz. Yani deriye suyun geçmesine engel değilse. Peki deriye suyun geçmesine engelse ne yapacağız? O zaman onu çıkartmaya çalışacağız.
Evet.
O boyayı. Çıkartma. Ve tabii onun mutlaka bir çıkma yöntemi vardır. Mesela kadınların tırnaklarına sürdükleri ojeyi bir maddeyle çıkartabiliyorlar.
Evet.
Onun da bir yolu olmuş olması lazım. Bunu yapmaları gerekir. Çıkmıyor. Evet derinin üzerine sürülmüş. Efendim. Ve orada bir yer kaplıyor. Ve çıkmıyor. Şimdi bu adam ne yapsın? Ömür boyu cünüp mü geçsin? Yoksa bu bir zarurettir, zorunluluktur, yıkansın, o şekilde namaz kılsın mı deriz? Yani genel ilkeye baktığımız zaman o gusül geçmez, orada gusül olmaz, şey olmaz, abdest olmaz. Çünkü yıkanması lazım derinin üstünün.
O gözeneklerden suyun
yani deriye ulaşması lazım. Derinin altına değil, deriye. Şimdi bizim klasik kaynaklarımızda abdeste veya gusulde altına suyu geçirmesi mazeret kabul edilen, geçirmemesi durumunda efendim abdestin sahih olduğu, caiz olduğu iki durum var. Bunlardan biri çiftinin tırnakları arasındaki kalan kir, çamur. Birisi de boyacının eline yapışmış olan boya. Yani bir kimse boyacı. Eline yağlı boya yapışmış. Çıkmıyor. Çıkartamıyorsun. Bu vaziyette abdest alabiliyorsun. O bir mazeret kabul ediliyor. Ha, ikincisi çiftçi tırnaklarının arasına şey dolmuş, çamur. Ve altına su geçmiyor. Ha, bunlar mazeret kabul ediliyor ve bunlar abdeste mani sayılmıyor. Yani bu deriye ulaşmadığı halde abdeste engel olmayan şeyler. Ama bunlar dikkat ederseniz bir zorunluluk. Ama bu dövme yaptırmada bir zorunluluk yok.
Evet.
Mecbur değil insan dövme yaptırmaya. Ama genelde de şunu da kabul etmemiz lazım. Bu dövmeyi genelde gençler yapıyor. Ve bunların yasak olduğunu da bilmiyor.
Evet maalesef.
Yani bunun dinen bir sakıncalı olduğunu bilmiyor. Yani bir hevesle yaptırıyor.
Sonra kalıyor.
Sonra kalıyor. Ha şimdi bu durumda olan kişi işin bir başka yönü ortaya çıkıyor. Bir hükmü bilmemek mazeret sayılır mı sayılmaz mı?
Evet.
Bazı alimler bir hükmü bilmemeyi mazeret sayarlar. Özellikle bazı konularda. Mesela Şafii mezhebinde bu böyledir. En çok bunu nerede görürüz? Haçla ilgili yasaklarda, ihram yasaklarında. İhram yasağı işleyen hacı adayı. Şafii mezhebine göre onun yasak olduğunu bilmiyorsa mağdurdur, mazurdur. Hanefi mezhebine göre mazur değildir. Şimdi bir de bu yönü var. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman İşte cahillikle bilmeden bu işi yaptırmış vaktiyle. Pişman olmuş. Adam yönlü kıbleye dönmek istiyor. Namaz kılmak istiyor. Kendisini affettirmek istiyor. Allah'a yaklaşmak istiyor. E o zaman buna biz, kardeşim sen bu dövmeyi yaptırmışsın. Altına her da şey su geçirmiyor. Sen hiçbir şekilde namaz kılamazsın.
Diyemeyiz.
Diyemememiz gerekir. Yani Allah affetsin, dövbe istiğfare etsin. Peki derinin altına zerk edilmiş ise, bu benim şimdiye kadar anlattıklarım daha çok neyle ilgili?
Üzerine
yapılan boyamayla ilgili. Peki derinin altına zerk edilmiş ise, bir defa bunun çıkartılması mümkün değil. Yani ne yapacak kişi? Ancak o deriyi belki de tamamen söküp atacak. Eski İsrailoğullarında yapıldığı gibi. Onlarda su temizleyici değildi. Pisliği olduğu yer eğer elbiseyle kesilip atılıyordu, deri ise o yüzülüyordu. Ha, böyle değil. Bunu yapmak yok. Ha, şimdi derinin altında olduğuna göre su derinin üzerini ıslatıyor. Altına geçmiyor.
Evet.
Ya zaten bizim abdestte gusulde görevimiz derinin üstünü yıkamak, üstünü ıslatmak. Bu da üstü ıslanıyor. Ve bir de ayrıca bu derinin altına zerk edilen o şeyi çıkarmanın hiç de imkanı yok.
Evet.
Bu durumda bu kişiye ne diyeceğiz biz? Evet, yaptığı günahtır, yanlış yapmıştır. Tövbe etsin, istiğfar etsin ama o vaziyette abdestini alsın, kusunu yapsın, namazını kılsın deriz.
Eyvallah. Peki hocam.
İnşallah bu biraz böyle fazla yumuşaklık değil. Yani ben değerlendirmem bu şekilde. Hani eskiler derlerdi, doğruysa Allah'tan, yanlış hata ise benden derlerdi. Bu eğer söylediğimiz Allah katında eğer makbulsa Allah'tandır. Ama yanlışsa Allah beni affetsin benden.
Eyvallah. Tabii siz hangi veşeden baktınız? Biraz daha kişilerin İslam'dan, dinden soğumaması,
uzaklaşmaması. Aksine tam İslam'a, peygamberin yoluna girmesi.
Eyvallah.
Yani daha önceden yapmış bir şey. Biz bir en büyük haramları işleyen kişi tövbe ettiği zaman affediliyor. Bu da tövbe ederse inşallah affedilir.
Eyvallah. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Vaktimizin de sonuna geldik hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Bugün gerek nikah şahitliği ile alakalı, gerekse işte saç ektirme, dövme yaptırma gibi konuları konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta yine bu konular üzerinden konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bir kez daha hatırlatmış olalım kıymetli dostlar. 0537 734 4848 numaralı WhatsApp hattımızdan da sorularınızı gönderebilirsiniz. Bizler de hocamıza sorularınızı ulaştırır, programımızda cevaplandırırız. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Kalbinizin sahibine Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.